İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Behmen 1401, Hicri Kameri 11 Recep 1444 ve Miladi 2 Şubat 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Sayın Ali Yeral ile 3 aylıların fazileti üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Şafak Doğungün ve İran'ın Dua Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesul Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Avrupalıların sürekli müzakere için mesaj gönderdiklerini söyledi. İran ve Nikaragua Dışişleri Bakanları bir araya geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, ajansın raporunun doğru olmadığını söyledi. Doha, İran ile Batı arası arabuluculuk yapmaya devam edeceğini belirtti. Norveç'in Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ve derin iş güçleri işgal rejimin saldırısına karşılık verdi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ülkenin 19 ilinde işsizlik oranının azaldığını işaretti, ülkenin döviz rezervi sorunları olmadığını ifade etti. Reisi, Avrupalıların müzakere için sürekli şekilde mesaj gönderdiklerini belirtti. Bugün Tahran'dan şehri Rey ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Seyyid İbrahim Reisi, bu ilçenin tüm dönemlerde inkılap değerlerini savunduğunu vurguladı. Bugün İran'ın maddi ve manevi rezervini büyük niteleyen Reisi, bu potansiyelin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'yi, rahmet ile anan, Cumhurbaşkanı Reisi, imamın bağımsızlık, özgürlük ve dini demokrasi bayrağını dalgalandırdığını, bugün bölgenin Müslüman milletlerinin İslam inkılabı sayesinde İslami hüviyetini yeniden kazandığını, bugün Filistin, Lübnan ve Yemen ve birçok noktada milletlerin yeniden izzet kazandığını ve bugün mücahitlerin Filistin kaderini belirlemekte olduğunu vurguladı. İran milletinin komplolar karşısında dik durduğuna dikkat çeken reisi, düşmanların İran'a yaptırım ile azami baskı yaptığını ancak bunda skandal şekilde yenildiklerini söyledi. İran petrol ihracatının kayda değer şekilde arttığını ve dış ticaretin %40 ila 50 kadar arttığını söyleyen reisi, yaptırımların fiyasko verdiği için bu kez İran'a karşı hibrit savaş başlattıklarını kaydetti. Müzakere iddiasında bulunan ülkelere de seslenen Cumhurbaşkanı, halka karşı yaptırımlar ve hibrit savaşa katılan Avrupalı ülkelerin müzakere için mesaj gönderdiklerini ifade etti.
Nikaragua yetkilileriyle görüşmek üzere Managua'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün akşam Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Nikaragua'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki taraf aralarındaki ilişkileri olumlu değerlendirerek başta ekonomik ve bilimsel teknolojik alanlar olmak üzere çeşitli boyutlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnuniyetini dile getirerek siyasi ilişkilerin ayrıcalıklı bir düzeyde olduğunu söyledi. Bakan Emir Abdullahyan, ticari ve ekonomik işbirliğinin üzerinde ciddi olarak durulması gereken konular olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan ayrıca Nikaragua Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyarette iki ülke arasında imzalanan kapsamlı işbirliği programını iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için yeni ve stratejik bir yol haritası olarak değerlendirdi. Emir Abdullahyan ayrıca bu görüşmenin başında İran ve Nikaragua Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği mekanizması ve siyasi istişarelere ilişkin mütabakat zaptı da iki ülke arasındaki işbirliği için uygun bir platform olarak değerlendirdi. Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada da iki ülke arasında dostane ilişkilere atıfta bulunarak İran ve Nikaragua'nın uluslararası forumlarda tek taraflılığa karşı işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Son bir yılda iki ülke arasında imzalanan belgelere atıfta bulunan Denis Moncada, İran ve Nikaragua ilişkilerinin daha da geliştirilmesini temenni etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Ford'un nükleer tesisinde bildirilmemiş bir değişiklik yapıldığına dair Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından sunulan raporun doğru olmadığını söyledi. 53. İran Atom Enerjisi Kurumu kazanımları ile ilgili bir etkinliğe katılan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Raporun doğru olmadığını söyleyen İslami, ajansın yeni müfettişlerinden biri İran'ın Şehit Ali Muhammed'i uranyum zenginleştirme tesisindeki çalışma prosedüründe bildirilmemiş bir değişiklik yapıldığını yanlışlıkla rapor etmişti. Ancak daha önceki müfettişler tesise geldiğinde kendilerine yapılan açıklamalardan sonra söz konusu müfettiş hatasını anlamıştı. Ajans sekreteryası ile koordineli bir şekilde çalıştıktan sonra konu fiilen çözüme kavuşturulmuştu dedi. Ajansın dün üye ülkelere gönderdiği raporunda Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu %60 saflığa kadar zenginleştiren 2 IR-6 santrifüj dizisi arasındaki ara bağlantıda beyan edilmemiş bir değişiklik yapıldığının tespit edildiği iddia etmişti. Raporda değişikliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verilmediği ileri sürüldü. İran, Kasım 2022'de Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu %60 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Salman Rushdie'nin kaderine işaretle Kur'an-ı Kerim'i ateşe verenlerin mürtet Salman Rushdie'nin kaderinden ibret almaları gerektiğini, Müslümanların onları cezalandıracağını belirtti. Komutan Selami bugün Rezevi Türbesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünün ve görkemliliğinin düşmanlar için kör edici olduğunu, öyle ki onların Kur'an-ı Kerim'e tahammül edemeyip ona hakaret ettiğini ifade etti. Tümgeneral Selami Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunanları uyararak bugünden itibaren gizlice yaşayın ve her gece rüyanızda kabus görün, onlarca sene geçse de Müslümanlar sizi bırakmayacak diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, Fransa Askeri Özel Kuvvetleri tarafından İran'ın Yemen'e silah sevkiyatı keşfine dair iddialara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani attığı tweette, Fransa Askeri Özel Kuvvetleri tarafından İran'ın Yemen'e silah sevkiyatı keşfine dair bazı medya kuruluşlarında yayınlanan haberleri reddederek bu tür iddiaların siyasi amaçlı ve dünya kamuoyuna yanlış adres vermek için olduğunu söyledi. Kenane paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Yemen'i işgal eden ülkelere silah satışı ve istihbarat yardımı yoluyla askeri anlaşmalar şeklinde doğrudan müdahil olan ve bu ülke halkına yönelik insanlık dışı ablukaya yardım eden ülkeler başkalarını suçlayacak konumda değiller. Bu ülkeler mazlum Yemen halkına karşı dayatılan savaşta yanlış adres vermek ve sorumluluklarından kaçmak yerine bu acımasız savaştaki fırsatçı ve çıkarcı yaklaşımlarına bir an önce son vermeli.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, ülkesinin nükleer müzakerelerde İran ile Batı arasındaki görüşleri yakınlaştırma rolüne devam edeceğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, ülkesinin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani'nin son Tahran ziyaretine değinerek, Katar bölgedeki tüm taraflara zarar verecek herhangi bir gerilimi engellemek için nükleer müzakerelerde İran ve Batı'nın görüşlerini yakınlaştırmadaki rolüne devam edecek dedi. El Ensari şimdiye kadar İran ile batılı taraflar arasında İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir müzakere turu başlatmak için bir düzenleme yok. Ancak Katar tarafların müzakerelere geri dönmesini kolaylaştıracak öneriler sunmaya devam ediyor. Katar bölgede güvenlik ve barışı garanti altına alan anlaşma imzalanana kadar bu rolüne devam edecek ifadesini kullandı.
Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asker Hacı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü. Rus yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asker Hacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı Asya Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye, Yemen ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı. Taraflar bu görüşmede Suriye'nin sorunlarının siyasi çözüm ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak Suriye-Türkiye görüşmelerine desteklerini beyan ettiler. İki taraf Yemen'de insani sorunların çözülmesi ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. İranlı ve Rus yetkili ayrıca Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve barış ve güvenliğin yeniden bu ülkede sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Norveç'te 3 Şubat'ta Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skånsberg'i bakanlığa çağırdı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Skånsberg Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Skånsberg'e Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Büyükelçiliğe eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı. Bu arada Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine verilen izin iptal edildi. Eylemin duyulması üzerine bugün Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. Büyükelçiye eyleme verilen izinden duyulan rahatsızlık iletildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisini bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izin iptal ettiler ifadelerini kullandı.
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçici olarak kapatıldı. İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada güvenlik sebebiyle İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz ifadeleri yer aldı. Ankara'da katıldığı bir programda terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını da kararlarına yönelik konuşan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir demişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Cevahir Burçuladze ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile Kış Tatbikatı 2023'ün yarın gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere Kars'a gitti. Akar ve TSK Komuta Kademesi Kars Harakani Havaalanı'nda Vali Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Yavuz Türk Genci ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u havalimanında karşılayan Akar, daha sonra beraberindekilerle General Mithat Kopsavaş kışlasına hareket etti. Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Cevahir Burçuladze burada üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TSK Komuta Kademesi de yer aldı. Görüşmede askeri eğitim ve işbirliği konuları ile bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Bakanlar Akar, Hasanov ve Burçuladze yarın gerçekleştirilecek Kış Tatbikatı 2023'ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini de birlikte takip edecekler.
İstanbul Sarıyer'de otogaleride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada başında vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. NTV'nin haberine göre olay saat 21 sıralarında Zekeriya Köy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan otogaleride meydana geldi. Galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayatı tehlikesine devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İsrail işgal rejiminin savaş uçakları bugün şafak öncesinde Gazze'de birkaç mevziye saldırı düzenledi. Direniş güçleri işgalcilerin saldırılarına Gazze çevresindeki muhtelif Siyonist yerleşim merkezlerine birkaç füze atarak karşılık verdi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin bildirdiğine göre İsrail işgal rejiminin savaş uçakları Gazze'nin orta bölge vilayetinin doğusunda direnişe ait bazı mevzileri ve tarım arazilerini ve Gazze şehrinin batısında bir mevziyi hedef alan saldırılar düzenledi. Direniş güçleri işgal uçaklarına karadan havaya füzeler atarak ve şiddetli alevler oluşturarak karşılık verdi. Hamas'ın askeri kanadı durumunda olan İzzettin Kassam Tugayları da yaptığı açıklamada şehit İzzettin Kassam Tugaylarına bağlı hava savunma biriminin işgal güçlerinin bugün şafak öncesinde gerçekleştirdikleri hava saldırılarına karadan havaya birkaç füzeyle karşılık verdiğini bildirdi. Mücahitler Tugayları da işgal uçaklarının hava saldırılarına karadan havaya füzelerle ve uçak savarlarla karşılık verdiklerini dile getirdi. İşgal rejiminin direniş füzelerine karşı kullandığı demir kubbe sisteminin gönderdiği karşıt füzeler sebebiyle Gazze semasında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Siyonistlere ait haber kaynaklarında Gazze çevresindeki bazı Siyonist yerleşim merkezlerinde birkaç kez alarm sirenlerinin çaldığına dikkat çekildi.
Almanya Anayasa Mahkemesi, Federal İş Mahkemesi'nin başörtüsü yasağına ilişkin kararına karşı Berlin eyaletinin yaptığı temyiz müracaatını kabul etmedi ve başörtüsü takmanın genel olarak yasaklanmaması gerektiğine yönelik karar aldı. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kararın sevindirici olduğunu söyledi. Kesici uzun zamandır tarafsızlık yasasının anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiklerini belirterek başörtülü öğretmenlerin çalışmamasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorduk. Verilen karar sevindirici. İnşallah şimdi eyaletin yasayı düzenleyerek başörtülü öğretmenlere izin vermesini umut ediyoruz, dedi. Berlin İş Mahkemesi 2018'de bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine karşı açtığı davayı eyaletin çıkardığı tarafsızlık yasasına gerekçe göstererek reddetmişti. Öğretmenin buna itiraz etmesi üzerine bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi, Yerel İş Mahkemesi'nin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmene 5.159 avro tazminat ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, tarafsızlık yasasının öğretmeni dini inancından dolayı dezavantajlı duruma düşürdüğüne hükmetmişti.
Ve Amerika'nın Tennessee eyaletinde siyahi Tier Nichols'un 7 Ocak'ta gözaltı işlemleri esnasında polislerce dövülmesiyle kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin polisin çelişkili rapor yazdığı iddia edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Siyonist rejimin hasmani girişimine ve Ukrayna'nın kışkırtıcı açıklamasına tepkisiyle ilgili. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said İravani, İsfahan'da Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na mektup yazarak ilk belirlemelerin Siyonist rejimin bu saldırının sorumlusu olduğunu gösterdiğini, bu girişimin uluslararası kuralların ihlali olup kınandığını vurguladı. Büyükelçi Emir Said İravani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Savaşı ile ilgili ilkeli yaklaşımının aktif tarafsızlık ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı olduğunu işaretle, Ukrayna yetkililerinin İsfahan'daki askeri tesise yönelik terör saldırısına ilişkin kışkırtıcı açıklamalarını ve İran'ın hayati altyapısına karşı güç kullanılmasını memnuniyetle karşılamalarının sorumsuzca bir girişim ve açıklama ve uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın açık ihlali sayıldığını belirterek Güvenlik Konseyi'nden bunu kınamasını istedi. İran'ın Siyonist rejimin hasmani girişimi ve Ukrayna yetkililerinin kışkırtıcı açıklamalarına karşı kararlı tutumunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir resmi mektup halinde ortaya konulması, Tahran'ın düşmanlar ve müttefiklerinin çalışmaları hakkında oldukça uyanık olduğu ve her türlü hareketlerini yakından ve titizlikle takip ettiğini ve zamanında pratik tepki gösterdiğini yansıtıyor. İsrail işgal rejiminin İsfahan'daki tesise yönelik saldırısı bu rejimin İran'a karşı ilk agresif ve yıkıcı eylemi sayılmıyor. İran'ın en büyük bölgesel düşmanı olan Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bölgesel ittifak kurmak için çaba göstererek İran içinde kendi uşakları ve ajanlarıyla yıkıcı girişimlerde bulunmaya gayret göstermiştir.
Bilim insanları ve fizikçilere yönelik suikast ve terör saldırıları, endüstri ve sanayi altyapıları ve tesislerine bombalama ve terör saldırıları, Siyonist rejimin dış istihbarat servisinin son senelerde kullandığı başlıca eylemler ve yöntemlerden olsa da ancak birçok hususta çok katmanlı projeler ajan timlerinin tam şekilde tespitiyle etkisiz hale getirilmişti. Nitekim geçen sene bu rejimin İsfahan'daki tesislere yönelik bölücü yapılanmaların yardımıyla saldırı planı etkisizleştirildi ve bu eylemciler tüm ekipman ve donanımlarla birlikte yakalandı. Aynı zamanda İran, Siyonist rejimin İsfahan'daki Savunma Bakanlığı tesisine yönelik saldırıya karışına dair açık kanıtlar sunmuştur. İran'dan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said Yerevan'ı mektubunda Siyonist rejim başkanının NATO karargahındaki 27 Ocak tarihli konuşması ve rejim genel kurmay başkanının da 16 Ocak tarihli konuşmasına ve İran'ın barışın nükleer tesisi dahil İran'ın hayatı altyapı tesislerine karşı güç kullanılmasına ilişkin tehdidine işaretle, bu rejimin uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ihlal ettiğini vurguladı. Diğer bir mesele de Ukrayna'nın İsfahan'da Savunma Bakanlığı tesisine yönelik saldırıyı destekleyerek kışkırtıcı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu bağlamda Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ikinci bir üslupla Kiev'in İsfahan'daki tesise yönelik girişime katıldığını teyit etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı yardımcısı paylaştığı tweet mesajında pazar akşam saatlerinde yaşanan olayları İran'da patlama gecesi niteleyerek İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine hitaben Ukrayna sizi uyarmıştır şeklinde yazdı. Ukrayna üst düzey yetkilinin söz konusu saldırıya karışını zımni olarak kabul etmesinin ardından Ukrayna Masraat Güzare İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna yönetimi resmen bu saldırıya karışını inkar etmemesi halinde bu sorumsuzca yaklaşımının sonuçlarına katlanmaya hazır olmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde kendi ulusal güvenliğini savunmak ve her türlü tehdit ve yanlış girişimi kendi doğal ve meşru hakkı uyarınca kararlı şekilde gerek gördüğü zaman ve mekanda yanıt vereceğine defalarca ve her fırsatta deklare etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan'da Bin Salman'ın iktidara gelmesinin ardından idamların artması konusunda. Avrupa merkezli Suudi İnsan Hakları Merkezi yeni raporunda Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Salman'ın Veliaht Prensi döneminde idam kararlarının her sene iki kat arttığına işaretli, Bin Salman ve Kral Selman döneminde idam sayısının ortalama %82 oranında arttığını vurguladı. Söz konusu habere göre 2022 yılında Suudi Arabistan yönetimi 147 kişi hakkında verilen idam kararını infaz etti. Söz konusu veriler 81 kişinin infaz edildiği geçen 2 senedeki idamlardan daha fazladır. 2022 yılında idam kararları infaz edilen 147 kişiden 81'i 2022 yılında Mart ayında bir günde idam edildi. Bu, Suudi Arabistan'da en büyük toplu idam sayılıyor ve uluslararası tepki ve kınamalara yol açtı. Ayrıca aynı rapora göre 2021 ve 2022 yılında infaz sayısı %119 oranında arttı. 2020 ve 2022 yılında da idamlar %444 oranında arttı. İnsan Hakları Merkezi'nin bildirdiğine göre 2020 yılında 27 idam ve 2021 yılında 67 kişi çeşitli suçlardan dolayı idam edildi. Suudi Arabistan'da idamlar bu ülkenin geleneksel ve mezhebi dokusuna göre ve ülkenin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren başladı. Ancak idam sayıları hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamış ve ayrıca geçmişteki idamlar Muhammed bin Salman'ın iktidara gelene kadar dini boyutuydu. Ancak bin Salman'ın iktidara gelmesinden sonra idamlar dini boyut olmaktan çıkıp veliaht olan fakat gerçek anlamda iktidarı elinde bulunduran Muhammed bin Salman'ın yenilikçi ve laikçi planları yüzünden siyasi boyut kazanmıştır.
Günümüzde Suudi Arabistan'daki idamlar daha ziyade siyasi nedenlerden kaynaklanıyor. Genellikle Bin Salman'ı eleştirenler veya NEOM projesi çerçevesinde kendi evlerinin yıkılmasına karşı çıkanlar, Veliaht Prensi'nin öfke ve gazabına maruz kalarak canlarından oluyorlar. Suudi Arabistan'da Bin Salman'ın iktidara gelmesinden sonra idamların artma nedenlerinden biri kuşkusuz Batı ülkeler ve uluslararası camia ve örgütlerin çelişkili yaklaşımıdır. Bu ülkeler ve örgütler idamlar karşısında ya sessiz kalıyor ya da zaman zaman Riyad yönetiminden imtiyaz kopartmak ve şantaj için bunu araç olarak kullanıyorlar. Diğer bir husus ise Arabistan yönetimiyle Siyonist rejim İsrail ilişkilerinin onarılması ile idamların sayısının artması arasında anlamlı bir ilişkinin görülmesidir. Bu durum, Bin Salman'ın Batı ülkelerdeki Yahudi mafya ve etkinliğini ülke içinde kendi güç temellerini perçinlemek için kullandığını gösteriyor. Siyonist rejim Doha'daki Dünya Kupası yarışmaları sırasında göründüğü gibi Arap milletlerinin yoğun ve derin tepkisine maruz kaldığı için Arap ülkelerinde demokrasiye karşı olup bu ülkelerde diktatör yönetimleri halk adaylı demokrasiye tercih ediyor. Aynı durum sahte rejim İsrail içinde yaşanmakta. Nitekim yeni başbakan Netanyahu da diktatörlükle suçlanmakta. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Mübarek 3 ayların fazileti hakkında bugün konuşmak istiyoruz. Bu 3 ayın önemi İslam tarihinde ve çeşitli rivayetlerde çok vurgulanarak tekrar edilmiştir ve aslında ilahi değerlere sahip olan bu 3 ayın faziletlerinden yararlanmak kullara her zaman tavsiye edilmiştir. Biz bugün sohbetimizde bunları ve özellikle Ramazan-ı Şerif ile ilgili konuşmak istiyoruz. Bu ayların değeri, önemi ve faziletlerinden nasıl yararlanmalıyız bu günlerde, bu zor zamanlarda. Bunları uzman konuğumuzun görüşünden ve penceresinden aktarmak istiyoruz sizlere. Bugünkü röportajımızda Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, selamlar, saygılar bizden bütün canlara, müminlere, Ehli Beyt aşıklarına inşallah.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Müslümanlar arasında 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları yani özellikleri ve kıymetleri açısından çok yüksek ve kıymetli bir değere sahipler. Ancak şimdi bu değerler, bu özellikler nereden kaynaklanıyor? Özellikle idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif ayın faziletleriyle ilgili dinleyicilerimizi biraz bilgilendirir misiniz efendim?
Teşekkür ederim. Muvaffakiyetler diliyorum. Her şeyden önce hem mübarek Recep ayının, mübarek Şaban ayının ve yaklaşmakta olan mübarek Allah'ın ayı Ramazan ayının sizlere, bütün ehl-i beyt dünyasına, İslam dünyasına ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Siz de bilirsiniz ki ayların, haftaların, günlerin, yılların aslında birbirinden hiçbir farkı yoktur. Yani gerek şemsi ayların, gerekse de kameri aylar aynıdır. Onları mübarek kılan, onları diğerlerinden üstün tutan olaylar aslında onlara şeref ve fazilet katmaktadır. Bize ulaşan hadis-i şeriflerde Recep ayının İmam Ali Efendimiz'e ait olduğu, Şaban ayının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şahsında teberrük ettiğini, Ramazan ayının da bizzat Allahu Teala'nın ayı olduğu yönündedir. Aslında her şey Allah'ındır. Bütün aylar, günler, zamanlar, mekanlar, mevcudat hepsi Allah'ındır. Ama İmam Ali Efendimiz'in Kabe'de, Recep ayında Allah'ın evi Kabe'de teşrif etmesiyle, dünyaya gelmesiyle mübarek Recep ayı ona nispet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de Şaban ayına özellikle bazı hadis-i şeriflerde, ibadet ve dualarda, naz-ı niyazlarda mübarek Şaban ayının ortanca gecesinde İmam Mehdi sahibi zaman Efendimizin dünyaya teşrif etmesiyle ona nispet edildi.
Evet.
Mübarek Ramazan ayı da biliyorsunuz Allah-u Teala'nın ayıdır. Çünkü bütün müminleri, bütün Müslümanları kendisine misafir olarak
evet,
kabul buyurduğu bir aydır. Onun içindir ki aslında bizim bunları fırsat bilmemiz için en büyük Allah-u Teala'nın bize sunduğu rahmetlerden birisidir. Yine bize ulaşan hadis-i şeriflerde biliyorsunuz mübarek Ramazan ayını diğer aylardan üstün kılan onun sadece bir gecesi, Kadir gecesi ki bütün insanların ömürlerinin, hayatlarının, rızıklarının takdir edildiği gece bin aydan daha hayırlıdır. Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr. Düşünün ki yani bir gecesi bile bin aydan daha hayırlı olan bir ay diğer aylar gibi olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu bir ay. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Diğer aylar gibi olabilir mi? Her bir gündüzü bayram mesabesindedir. Her bir gecesi kandil, leyle mesabesindedir. Onun içindir ki bizim bunu fırsat bilmemiz lazım. Kendi özellikle nefsani, şehevi, dünyevi amellerimizi, ruhaniyetimizi terbiye etmemiz, Yüce Mevlamıza sadece bu günlerde, bu aylarda değil. Bunlar birer vesiledir. Bunlar birer sebeptir. Allah-u Teala'ya rücu etmemiz için, anne babamızın rızasını almamız için, açın, susuzun, fakirin, yetimin, miskinin, hiçbir şeyi olmayanın halinden birazcık da olsa anlamamız için bunlar birer vesiledir, birer sebeptir. Yine hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğu gibi Ehl-i Beyt aleyhisselam kanallarından gelen sadece Kur'an-ı Kerim'in değil, Tevrat'ın da, Zebur'un da, İncil'in de mübarek Ramazan ayında indiğine dair rivayetlerimiz vardır.
Evet.
O zaman oruç sadece biz Ehl-i Beyt aşıklarına veya Müslümanlara değil, bütün inananlara. Ki Allah-u Teala zaten ayet-i kerimede beyan buyurmuş, size, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır.
Evet.
Onun içindir ki hem bedeni olarak, hem ruhani olarak, hem de mali olarak zekat, sadaka, fıtır, iftar yemekleri ve bu konuda tilavet, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, bir ayet okuyan Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmetmiş konumunda buyuruluyor.
Evet.
Nevmukum fihi ibadah ve amelukum fihi makbul ve duaukum fihi mustecab. Yani farzları yerine getirdikten sonra, kendimizi haramlardan çektikten sonra Allah-u Teala uykumuzu bile ibadet, alıp verdiğimiz nefesleri bile tesbih sayıyoruz. Böyle bir ay diğer aylar gibi olabilir mi? Böyle bir ay uykuyla, efendim gafletle, dünyevi ve abes şeylerle geçirilebilir mi? Onun içindir ki bendeniz başta kendi nefsi ammaram olmak üzere kendime, ondan sonra da bütün Müslüman kardeşlerime şunu rica ediyorum. Gelin bu kutsal ayların kadir kıymetini bilelim.
Evet.
Sadece efendim oruçtan ibaret değildir mübarek Ramazan ayı. Yani mübarek Ramazan ayı sıyam ayıdır, Kur'an ayıdır, gufran ayıdır, tövbe ayıdır. Her şeyden de daha önemlisi Allah-u Teala'ya rücu etme ve diğer kardeşlerimizin efendim ihtiyaçlarını, efendim zaruretlerini, fakru ve meskenetini hatırlama ve üzerimize düşeni yapma ayıdır.
Tahran Radyosu.
Hocam sizin de buyurmuş olduğunuz gibi Ramazan-ı Şerif ayında oruç ibadetinin faziletleri saymakla bitmez tabii ki. Ancak şimdi bu ayda fakirlerin, yoksulların da fikrinde olmak, onları da düşünmek, yani çeşitli hadislerde bunlara da rastlıyoruz. Bunlar da aynı zamanda bir fazilet sayılır benim anladığım kadarıyla. Bu ayda bu konudan nasıl yararlanmalıyız? Tabii ki her ülkede fakir, yoksul insanlar vardır. Ve maalesef günümüz dünyasında maddiyat daha ön planda gözüküyor her yerde. Ramazan ayında da öyle. Biz bunlardan, bu fırsattan da nasıl yararlanmalıyız acaba?
Teşekkür ederim. Evet, biliyorsunuz ki Yüce İslam dinimiz kardeşlik dinidir. Muvasat dediğimiz adalet, eşitlik ve fedakarlık dinidir. Yani sadece mübarek Ramazan ayında değil, başka aylarda, başka günlerde bile bir Müslüman karnını doyurur ve yarın için evinde yemek bırakır ve komşusu aç olarak yatarsa o Müslüman değildir, o bizden değildir buyuran bir peygamberimiz vardır sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Şimdi ben tok yatar, evimde yemek olmasına rağmen komşumu, din kardeşimi, köylümü veya sadece dünyamız komşularımızdan ibaret değildir. Artık dünya küçüldü biliyorsunuz. Yani şu an Yemen'de Afrika'nın çoğu yoksul ülkesinde millet, Müslümanlar, insanlık ekmek bulamıyor. İçecek su bulamıyor. Ama bizim diyelim ki Türkiye'de, İran'da, işte biraz daha gidelim efendim Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde, Avrupa'da başta Müslümanlar olmak üzere diğer insanlar nimet içinde yüzüyor. Yani tabii ki fakir olanlarımız vardır. Miskin efendim evi, barınağı, yiyeceği, içeceği, yakacağı olmayan kardeşlerimiz vardır. Ama beterin beteri de vardır. Yani düşünün bu asırda, bu imkanlarda bir içim su bulamayan nice binlerce kardeşimiz vardır. Ekmek bulamayan Suriye'de, Filistin'de, efendim Yemen'de, Somali'de, diğer Hindistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da çok sayıda binlerce insan kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz, Ehl-i Beyt yaranı dostumuz vardır. Ama bunları biz hatırlamıyoruz ve hatırlamak istemiyoruz. Dünyada küçüldü biliyorsunuz. Yani yardım yapmak isteyenin bizzat Yemen'e veya oraya buraya dünyanın öbür ucuna gitmesine gerek yok. Artık internet ve bilim, teknoloji çağında her şey mümkündür. Yani bir hesapla, efendim bir teknoloji imkanla istediğimiz zaman, istediğimiz dünyanın öbür ucundaki mümin kardeşimize yardım elini uzatmamız mümkündür. Sadece ben işte efendim 30 gün oruç tuttum, bayramımı, bayram namazını kıldım, fitre zekatımı verdim, bitti demekle bu iş olmuyor. Yani Yüce Allah-u Teala bütün biz insanları yarattığına göre bir insanın aç ve sefil durumda olması mümkün değildir. Allah-u Teala onu rızıksız yaratmaz ki, rızıksız dünyaya göndermez ki. Ama maalesef birileri, siyonistler, emperyalistler, zalimler, diktatörler o mazlum ve mustazaf dediğimiz biçare insanların kardeşlerimizi maalesef ekmeğini, yemeğini, efendim müktesebatını ve bütün rızkını çalıyorlar. Bizim bu büyük orandaki bu açıklığı, bu farklılığı gidermek için karınca kadarınca da olsa yardım elini en yakınlarımızdan başlamak üzere diğerlerine imkan dahilinde herkes, yani herkes kendi evinin önünü süpürürse, nasıl bütün caddeler, sokaklar, ülkeler temiz oluyorsa, herkes her imkanı olan, kendi yiyecek bir tabak yemeği bulan bir insan bir tabağı da komşusuna, yanındakine veya aç birisine ve onun değerindeki bir imkanı muhtaç birisine gönderirse zannederim ki dünyada fakir kalma. Şu an zengin insanlar maalesef yani şatafat içinde yaşıyorlar. Evet. Efendim yemeklerinin, ekmeklerinin, nimetlerinin büyük bir bölümünü çöp tenekelerine döküyorlar. Birileri de geliyor. O her şeye, bütün pisliğe, bütün murdar şeylere bulaşmış. O ekmeği, o sebzeyi, o meyveyi ve yemeği toplamak zorunda kalıyor. Bu insanlık arasında gerçekten hem büyük bir uçurumdur hem de hepimiz için, başta biz Müslümanlar olmak üzere, utanç vesilesidir. Orucu düşündüğümüz gibi, orucun ana hedeflerinden biri olan bunu da düşündüğümüz zaman zannediyorum ki Müslüman bir ülkede aç ve sefil bir mümin kalmaz.
Evet, doğru. Ali Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamızla konuştuk. 3 ayların önemi ve fazileti, özellikle Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmanın fazileti üzerinde bugünkü sohbetimizde sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarının sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Bahreyn 14 Şubat koalisyonu, Siyonist rejimin Cenin'de işlediği suç ve cinayeti ve bu rejimle uzlaşan hükümetlerin Kudüs'teki şehadet operasyonu ile ilgili tutumunu kınayan bir bildiri yayımladı. Bahreyn 14 Şubat Gençlik Koalisyonu, Siyonistlerin Filistinlilere karşı son dönemde işlediği suç ve cinayetlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Siyonistlerin Cenin kampındaki masumlara yönelik saldırıları şaşırtıcı değildir. Çünkü bu vahşi terör eylemi Filistin topraklarını gasp eden Siyonistlerin yol ve yöntemidir. Bu canice saldırı, bu geçici rejimle ilişkilerini normalleştiren ve onun Filistin halkına karşı işlediği tüm suçlarda en büyük suç ortakları haline gelen rezil rejimlerin ihanetinin doğal sonucudur. Bahreyn 14 Şubat Gençlik Koalisyonu Filistin halkının topraklarını tüm imkanlarıyla savunma hakkını vurgulayarak, Siyonistlerin işgal altındaki topraklardaki saldırganlığına güçlü ve cesur bir yanıt olan Şehit Hayri Alkman'ın onurlu operasyonunu takdir etti. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi. Hayri Alkman'ın Yakup Nebi bölgesindeki bir sinagog çevresinde düzenlediği ve çok sayıda Siyonistin ölümüyle sonuçlanan şehadet operasyonu, Siyonist rejimin aşağılanmasına ve korkuya kapılmasına neden oldu. Bu gibi bir operasyon, bu geçici rejimin Filistin halkına karşı sürekli suçlar işlemesini engelleyebilir.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İran'da İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü etkinlikleri düzenlenmesi, Hamas'ın Siyonist rejimi Filistinlilere yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağı konusunda uyarıda bulunması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Fransa'da hükümete karşı protesto gösterilerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Resmi kaynaklar ve Fransız polisi, hükümetin emeklilik yaşı reformu planına karşı düzenlenen gösterideki protestocu sayısının 91 civarında olduğunu açıkladı. Bu bağlamda Fransız polisi ile protestocular arasında çatışma çıktığına dair haberler yayınlanırken, bazı kaynaklar protestolar sırasında en az 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Fransa genelinde 2,8 milyondan fazla insan, Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı ülke çapında ikinci protesto dalgası başlattı. Daha önce 8 büyük Fransız sendika, 19 Ocak'ta ülke çapında bir grev başlatarak Macron hükümetinin emeklilik planına karşı protestolarını ilan etmişti. Euronews konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Emeklilik reform programına karşı Fransa'da on binlerce protestocu salı günü ikinci tur protesto ve grevlere başladı. Bazı şehirlerde elektrik dağıtımı ve toplu ulaşım sisteminin bazı bölümlerinde kesintiye gidildi, bazı okullar tatil edildi. Hızlı trenlerin sadece üçte biri, yerel ve bölgesel şehirler arası trenlerin beşte biri çalışıyor. Okul öğretmenlerinin ve müdürlerinin yarısı okullara gitmeyi reddederek emeklilik yasasına karşı protestolara katıldı.
Hemşeri gazetesinde İtalya'nın eski İran Büyükelçisi'nin Amerika'nın İran'a yönelik siyasetlerine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İtalya'nın Tahran'daki eski büyükelçisi Amerika'nın İran'ı kendi çıkarları ve Siyonist İsrail'in çıkarları için istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. İtalya'nın Tahran'daki eski büyükelçisi Alberto Bradanini, TASS Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi. İran, Amerika'nın düşmanları listesinde yer alıyor ve onu istikrarsızlaştırmak hem Amerika'nın hem de en yakın ortağı Siyonist rejimin çıkarınadır. İran, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Venezuela birlikte Amerika'nın düşmanları listesindedir. Batı Asya, doğal kaynaklar açısından ve ayrıca Amerika dış ve iç politikasının önemli boyutlarını belirleyen Siyonist rejimin konumu nedeniyle önemlidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvede Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Arşivde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Arşivde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şafak'ta 10 gün. Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılan 10 günlük zafer süreci dolayısıyla hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. İsveçli gazeteci yazar ve düşünür Ahmet Huber şöyle diyor. İmam Hümeyni, çağımızın tüm müvahhid insanlarına uyandıran insandır. Maddiyat ve maddi araç gelişler ve maneviyat karşıtı düşüncelerin beşeri camiayı sardığı bir dönemdi. Din ve maneviyatın yeniden ihya edilmesini İmam Hümeyni ve İran İslam İnkılabı'na borçluyuz. Şubat 1979'da zaferle sonuçlanan İran İslam İnkılabı sadece fasık ve despot Pehlevi rejimine devirmekle kalmadı ve aynı zamanda İran sınırlarının ötesinde de büyük etkileri oldu. Bu etkilerin en önemlisi ise maneviyatın ve İslam'ın yeniden ihya olması ve bu semavi dinin günden güne daha da yayılmasıdır. İran İslam İnkılabı gerçekleştikten sonra dünyada din ve maneviyata olan eğilim de hızla artmaya başladı. Bir İslam alimi ve dini lider olarak İran İslam İnkılabı'nı yöneten ve asil ve inkılapçı İslam'ın yaygınlaşmasına vesile olan İmam Hümeyni birçok gayrimüslimin de ilgisini çekti ve bu insanlar İslam dinini benimsemeye başladı. Birçok ülkede de Müslümanların büyük bir bölümü İmam Hümeyni'nin manevi kişiliği ve inkılapçı yorunun hayranı oldu ve imamın habercisi olduğu asil ve hakiki İslam'a yönelmeye başladı. Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere İsveçli gazeteci yazar ve düşünür Ahmet Huber bu konuda şöyle diyor. İmam Hümeyni çağımızın tüm müvahhid insanlarını uyandıran insandır. Maddiyat ve maddi araç gelişler ve maneviyat karşıtı düşüncelerin beşeri camiayı sardığı bir dönemdi. Din ve maneviyatın yeniden ihya edilmesini İmam Hümeyni ve İran İslam İnkılabı'na borçluyuz. Bu insanlardan bazılarının İslam İnkılabı'nın değerleri ve büyük önderine gönül vermeleri ve İslam dinine eğilimlerinin nasıl gerçekleştiğini beyan etmek, bu ilahi büyük manevi hareketin derin etkilerine ışık tutabilir. İmam Hümeyni, Irak'ın Baas rejiminin baskıları sonucunda bu ülkeden ayrılmak zorunda kalınca 6 Ekim 1978 tarihinde Fransa'ya gitti ve Paris yakınlarında Nouvelle-le-Château köyüne yerleşerek burada yaklaşık 4 ay ikamet etti. İmam bu süre içerisinde verdiği mülakatlar, yayımladığı bildiriler ve çok sayıda görüşmeleriyle İslam İnkılabı'nın mahiyet ve hedeflerini açıkladı ve sonuçta İnkılabın zaferi ulaşma sürecine ivme kazandırdı. Bu arada Nofel de Chateau ve Fransa'nın diğer bölgelerinde yaşayan birçok insan İmam Hümeyni'ye ilgi duymaya başladı. Bu insanlardan biri ise Bayan Muhrize Lab idi. Bayan Lab, İmam Hümeyni ile kısa bir görüşmenin ve manevi ilahi cazibesinden etkilenmenin ardından büyük bir değişim yaşadı. Bayan Lab, bu ruhi değişimin bereketiyle İmam Hümeyni'nin açıkladığı hakiki İslam üzerine düşünmeye ve araştırmaya başladı ve kısa bir süre sonra bu nurani yolun haklılığını anladı. Zengin ve güçlü bir kadın olan Bayan Lab'ın yeni inancı kocasını ve çocuklarını etkiledi ve onlar da Kur'an-ı Kerim talimini ve Ehl-i Beyt siyerine yeni yaşam tarzı olarak benimsedi. Bayan Lab, İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra da iki kez İmam Hümeyni'yi ziyaret etme saadetine nail oldu ve bu görüşmelerden birinde imamdan bir cilt Kur'an-ı Kerim hediye aldı. Bayan Lab'ın torunu Nefise büyükannesinin ahlakı ve yaşam tarzı hakkında şöyle diyor. Büyükannemin ahlakı kim onunla konuşursa hemen iyi ahlakından etkilenir ve dini ve inancı hakkında sorular sormaya başlar ve İslam dinine ilgi duyardı. Büyükannemin masum imamlara olan aşkı ev halkının tümü ve yakın akrabaların İslam dinine ve Şia mezhebine benimsemelerine yol açtı ki tüm bu başarılar da masum imamların lütfunun sonucuydu.
Tahran Radyosu.
Şimdi artık inkılapçı ve aktif bir Müslüman olan Bayan Lab, keşfettiği hakikati başkalarına da anlatma sorumluluğunu hissediyordu. Bu doğrultuda Bayan Lab, Allah Teala'ya tevekkül ederek ve ailesi ve yakınlarının desteği ve servetinden yararlanmak suretiyle Fransa'da İran İslam İnkılabı'nı ve Ehl-i Beyt fertlerini tanıtmaya başladı ve bu uğurda büyük başarılara da imza attı. Bayan Lab çok sayıda cami ve İslami merkez yaptırıyor ve böylece ülkesi Fransa'da hakiki İslam'ı ve maneviyatı yaygınlaştırma yönünde üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Ancak Fransız Müslüman Bayan Lab'ın İslam ile ilgili faaliyetleri Fransa devletinin hassasiyetini uyandırıyor ve sonunda mesnetsiz suçlarla suçlanarak tutuklanıp hapse atılıyor. Ancak Bayan Lab zindanda da başka mahkumları da aydınlatmaya başlıyor ve onları İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt marifiyle tanıştırıyor. Bayan Lab ayrıca hücresine İmam Hümeyni'nin posterlerini asarak imamın İran'da asil İslam hakimiyeti için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Fransa polisi Bayan Lab'ın zindanda varlığı dışarıda da olmasından daha tehlikeli olduğu sonucuna vararak onu serbest bırakıyor fakat gözetim altında tutuyor. Buna karşın Bayan Lab dini ve inkılapçı faaliyetlerine devam ediyor. Bu mücadeleci Müslüman kadın 2015 yılında servetinden pek fazla bir şey kaldığı bir sırada hayata gözlerini yumuyor. İslam İnkılabı ve İmam Hümeyni'nin başını çekti. Halk hareketi İtalya'da da bazı meraklı gençlerin ilgisini çekiyor. Alemleri yaradan Allah hakkında sorularının cevabını arayan Roberto Accardi adındaki İtalyan genç çeşitli ilahi ve ilahi olmayan dinleri araştırıyor fakat sorularına cevap bulamıyor. Accardi İmam Hümeyni ile tanıştıktan sonra hayatının yönü değiştiriyor.
Thank you.
İtalyan genç Akar'da şöyle anlatıyor. Bir keresinde İmam Hümeyni'yi televizyonda gördüm. Bu büyük insanın ihtişamı, azameti ve direnişi beni hayran etti. Kendi kendime bu adam kim, nereden gelmiş diye sordum. İmamın böyle bir şecaatle dünya karşısında direnmesi bana çok ilginç ve cazip geldi. Bu yüzden İslam dini ve İslam inkılabı hakkında araştırmaya başladım. O sıralarda Ehl-i Beyt izleyenlerinden küçük bir grupla tanıştım ve daha sonra Milan'da yaşayan İranlılarla irtibat kurdum. En son İmam Zaman'ın veladet yıldönümünde bir arkadaş beni İranlıların İslami merkezine götürdü ve orada şehadet kelimelerini eda ederek Şia mezhebini benimsedim. Roberto Accardo adını imamın adı olan Ruhullah adını seçecek derecede İmam Hümeyni'nin kişiliğinden, felsefi ve irfani düşüncelerinden etkilenerek bu konuların üzerine sıkı araştırma yapmıştır. Accardo imamın manevi muazzam kişiliği hakkında şöyle diyor. İmamın kişiliği tek boyutlu değil, çok boyutludur. İmam her işte en başta yer alıyordu ve bu ilahi bir derstir. İmam halkla güçlü irtibatı vardı. Zira imam Allah tarafından gönderilen bir muhibetti. İmam Hümeyni'nin Fransa'dan İran'a dönmeden önce verdiği mülakatlar İran İslam İnkılabı'nın mahiyetini ve hedeflerini açıklamakta etkili oluyordu. Bu mülakatlardan biri o günlerde Nijerya'da ekonomi branşında eğitimine devam eden İbrahim Zekzaki'nin eline ulaşıyor. Ülkesinde İslami bir devletin kurulmasını arzu eden Zekzaki, imamın da İran'da böyle bir devleti kurmak istediğini öğrenince ona büyük ilgi duymaya başlıyor. Zekzaki ve İmam Hümeyni'yi tanıtmak için bazı mülakatlarını da toplayarak bir kitapçık şeklinde öğrencilerin arasında dağıtıyor. Zekzaki ve arkadaşları da İran İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümünde İran'a gelip imam ile görüşecek derecede kişiliğinden etkileniyor. Görüşmenin sonunda Zekzaki imamdan Nijerya halkına bir mesaj göndermesini istiyor. İmam da ona bir cilt Kur'an-ı Kerim vererek şöyle diyor. Benim selamımı Nijerya halkına ulaşının ve onlara Hümeyni'nin tek sözü Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyin. Biz ülkemizde Kur'an-ı Kerim öğretilerek uygulamaya ve başkalarına da bu yönde yardım etmeye geldik. İbrahim Zekzaki İmam Hümeyni'nin güçlü kişiliği ve etkili ve hikmetli beyanatından derinden etkileniyor. Öyle ki ülkesine döndüğünde elinde Kur'an-ı Kerim ve gözünde de yaş olarak şöyle diyor. Ben bu adamın çehresinde Musa'yı gördüm, İsa'yı gördüm, Halil İbrahim'i gördüm, Muhammed Resulullah'ı gördüm. Bundan böyle benim dinim Hümeyni'nin dinidir. İbrahim Zekzaki Nijerya halkını İmam Hümeyni'nin hidayete erdiren ve aydınlatan düşünceleriyle tanışmaya karar veriyor ve bu çabanın sonucu Nijerya'da 15 milyon kişinin asil İslam ve Ehl-i Beyt mektebine yönelmeleri oluyor. Şeyh Zekzaki bu hedefine ulaşma uğrunda defalarca hapse atılır. 3 evladı şehit oluyor. Nitekim şimdi de hem kendisi hem eşi çok kötü şartlar altında hapiste yaşıyor. Fransız filozof ve düşünür Roger Garaudy, İmam Hümeyni'nin ilerici ve parlak düşünceleri ve nurani kişiliğinden etkilenen şahsiyetlerden biriydi. Bir zamanlar ülkesinin Komünist Partisi'nin fikir babası olan fakat daha sonra İslam dinini benimseyen Garaudy, İran İslam İnkılabı lideri İmam Hümeyni hakkında şöyle diyor. İmam Hümeyni'nin liderliğindeki İran İslam İnkılabı, İslami asil kültürü ve medeniyeti armağan etti ve dünyanın dört bir yanında umutları yeniden ihya etti ve İslam'ın yeniden şahlanışına ve İslam dünyasının eski azameti ve ihtişamının dirilmesine de vesile oldu. Muhterem dinleyiciler, İran İslami Klabı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılan 10 günlük zafer süreci dolayısıyla hazırladığımız programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik. Programlarımızı www.parsleri.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri, dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Bandar Hamir Sulak Alan Kenti ile tanıştıracağız.
Bandar Hamir, İran'ın güneyindeki Hormozgan eyaletinin güzel şehirlerinden biridir. Bu ilin başkenti Bandar Abbas, liman kentinin 95 kilometre güneybatısında yer alan bu şehir, İran ve Batı Asya'nın en büyük sulak alanı olan Horhoran, uluslararası sulak alanına yakınlığı ve buranın insanlarının yaşamlarını sulak alanına saygısıyla yürütmesi nedeniyle 2019 yılında İran'da ilk sulak alan kenti unvanını kazanmayı başardı.
Birçok tarihi eserin varlığı ve doğal ve şaşırtıcı cazibe merkezleri bu güzel şehrin diğer özelliklerinden biridir. Bugünkü sohbetimizde sizi Bandar Hamir muhteşem cazibe merkezlerinden bazılarıyla tanıştırmak istiyoruz.
Hamir Limanı çevresindeki tuz bataklıkları güzelliğini ve yeşilliğini yeraltı su kaynaklarına da borçlu olan güzel bir cennet var. Kahuristan adı verilen bu bölge çevre köylere ve hatta Hamir Limanı'na bile refah ve hayat vermiştir. Bu bölgenin güzelliği pek çok seyyah seyahatnamelerinde bahsedecek kadar fazladır. Öyle ki onların yazılarından da anlaşılacağı üzere İran'ın sıcak ve kurak bir tabiata sahip olan güney bölgesinde böyle bir güzelliği görmeyi hiç tahmin etmiyorlarmış. Kahuristan'ın yeşilliğine ve güzelliğine hayran kalan bu seyyahlar arasında İbni Battuta ve İbni Haldun vardı. Kahuristan adı bu bölgede yeşeren Prosopis ağaçlarının bolluğundan gelmektedir. Bu ağaç Farsça'da Kehur adı ile tanınır.
Güney İran'ın sıcak ve nemli iklimiyle uyumlu olan Prosopis, Kehur ağacı, bölgenin ikliminin yumuşamasında, toprak erozyonun önlenmesinde ve gevşek kumların kaymamasında etkili rol oynuyor. Bu ağacın ekonomik değeri büyüktür ve odunu taka yapımında ve kömür hazırlama alanında kullanılmaktadır. Sakızı ekonomik olarak Arap sakızı ile karşılaşılabilir. Kehur ağacın gövdesi, tanen, renk ve lif üretiminin kaynağıdır. Bitkinin farklı kısımları ilaç yapımında, göz, deri ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Tohumları ve yaprakları da hayvan beslemede kullanılıyor.
Tahran Radyosu.
Bandar Hemir'in en bakir bölgelerinden bir diğeri de yarım kalan köyünün büyük ve çok güzel kaplıcasıdır. Hemir limanının 65 km güneybatısında yer alan ve halk arasında Siyah Koş Kaplıcası olarak da bilinen kaplıca. Bu kaynağın suyu kükürtlü sular grubuna aittir ve birçok şifalı özelliğe sahiptir. Bu kaynağın suyunun solunum yolları, deri ve iç kulak enfeksiyonları ve ayrıca romatizma hastalığının tedavisinde kullanılabileceği söylenmektedir.
Muhteşem güzelliğe sahip olan aşındırma kayaları, yüksek debili su akışı, büyük ve çok sayıda şelaleler, renkli su yosunları olan algiler ve doktor balıklar bu kaplıcanın özelliklerinden bazılarıdır. Fakat hepsinden daha da önemlisi kaplıcanın kaynağında bir tür doğal sauna olarak kabul edilebilecek doğal bir mağaranın bulunmasıdır. Mağaranın uzunluğu yaklaşık 6 metredir ve bu noktada suyun sıcaklığı maksimuma ulaşır ve böylece mağaranın ağzından su buharı görülebilir.
Hemir Limanı'nın en görkemli yerlerinden biri İran'ın güneyine belli bir yeşillik ve canlılık kazandırmış, hepsi temiz ve güzel olan çevresindeki köylerdir. Bu köylerden biri de Bandar Hemir'in en eski köylerinden biri olan ve yaşı 700 yılı bulan Erguran köyüdür. Güzelliğiyle adeta rüyaları andıran alanlara sahip bu küçük köy, Bandar Abbas Liman kentinin 75 km güneybatısında yer alır ve güzelliğiyle her göreni büyüleyen muhteşem şelalelere sahiptir. Özellikle yağmur yağdığında bu şelalelerin güzelliği iki katına çıkar.
Bu köyün en şaşırtıcı ve bozulmamış doğa cazibe merkezlerinden biri de güzel bir firuze mavisi rengine sahip, berraklıktan kristal misali olan suyu ile birlikte Bandar Hemir'deki en güzel doğal yerlerden biri olan Savat Tuz Göleti'dir. Savat Göleti'nin en derin noktası yaklaşık 2 metre derinliğinde. Fakat sudaki tuz yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle onu batmayan bir gölet haline getirmiş. Bu göletin suyunda tuz iyonlarının bulunması vücudun sağlığına yardımcı olduğu belirtiliyor.
Bandar Hemir'in tüm doğal cazibe merkezleri arasında belki de doğa severlerin bu bölgeye seyahat etmesinin ana nedenlerinden biri olan lagünü, Batı Asya'nın en büyük deniz sulak alanıdır ve 102 bin hektardan fazla bir alana sahiptir. Mangrov ormanlarının büyük bir kısmı bu bölgede bulunuyor ve bu nedenle hayvan rezervi eşsiz hale gelmiş bulunuyor. Bu alanın biyolojik değeri biyolojik rezerv olarak bilinecek kadar fazladır. Mangrov ormanları kendi türlerinin en tuhaf ağaçlarından biridir. Ancak bu ağaçların arasında bu sulak alandaki en yaşlı mangrov ağacı olan biri başı başına ilginç bir cazibe merkezidir.
Bu büyük deniz lagününde bazıları turistler tarafından gezilebilecek yaklaşık 40 ada bulunuyor. Fakat mangrov ağaçlarıyla kaplı Merdu Adası gibi adalar kıyıya yakın olması nedeniyle ulaşımı kolaydır. Bu adada geleneksel balıkçı kulübelerinde kalarak yoğun mangrovlarda yürüyerek keşif yapabilir ve hatta balık tutmayı da tecrübe edebilir ve hoş ve eğlenceli saat geçirebilirsiniz.
Diğer bir ada Varmi Adası'dır. İran'ın doğa harikalarından biri, dilenebilecek bir ada. Bu adanın olağanüstü özelliği Med Cezir sırasında suların yükselmesiyle gizlenip yine suların çekilmesiyle görünmesi ise ilginç bir olaydır. Bu çamur adası aslında çamursuz temiz kumla kaplıdır. Varmiye yerel dilde nihang yani balina denilir. Zira aslında bu ada bazen yüzeye çıkan ve daha sonra da yine suyun altına giren bir balinaya benzetilir.
Tüm bu el değmemiş doğal güzelliklerini görmek ve o havayı solumak için en iyi zaman kış ve ilkbahar aylarıdır. Zira Bandarhamir, İran'ın güneyinde bulunduğu için havası sıcak ve nemlidir. Seyahat ederken yöresel yemeklerin tadını tatmayı önemsiyorsanız, Bandarhamir bu amaç için iyi bir yer. Bandarhamir'de çeşitli yöresel deniz ürünleri, yemekleri, bölgeye has baharatları ile sizi bekliyor. Kalye mahi, havari mahi gibi yöresel yemekleri ilaveten midyeli balık ve karides mücverini denemenizi tavsiye ediyoruz. Zira güzel yemekler güzel bir seyahatin vazgeçilmez bir bölümüdür.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsi.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.